Ayrım 32, sayfa 365. Çakal, Frederick Forsyth. Üçüncü bölüm. Bir cinayetin anatomisi. 19. kısım. Claude Lebel geceye kötü başlıyordu. Saat 1:30 olmuş ve yeni dalmıştı ki Caron ısrarla onu dürttü. "Şef, kusuruma bakmayın ama aklıma bir şey geldi. Bu herifin, çakalın yani, bir Danimarka pasaportu yok mu elinde?" Lebel iyice toparlanmak için başını salladı. "Devam edin." "Bu pasaportu bir yerde bulmuş ya da çalmış olmalı. Belki pasaport sahte ama saç rengini değiştirdiğine göre çalmış olmasını kabul etmek daha akla yakın geliyor." "Sözlerin mantıklı. Sonra?"
Temmuz ayında Paris'e yaptığı keşif yolculuğu dışında karargahı hep Londra'daydı. Demek ki bu iki şehrin birinde pasaportu çalmış olması gerekiyor. Başka bir deyimle Danimarka konsolosluğuna pasaportunun kaybolduğunu bildiren birinin bulunması mümkün."
Lebel birden yatağından fırladı. "Sevgili Lucien," dedi gülümseyerek, "bazen kendi kendime meslekte çok ilerlediğinizi düşünüyorum. Hemen bana sırasıyla Komiser Thomas'ı ve Paris'teki Danimarka Başkonsolosunu bulun. İkisini de evlerinden arayacaksınız tabii." Bir saat süren telefon konuşmalarından sonra iki adamı da yataktan çıkmaya, giyinip iş yerlerine gitmeye ikna etmişti. Saat aşağı yukarı 3'te Lebel yeniden yatağına uzandı. Saat 4'te polis müdürlüğünden gelen telefonla Paris otellerinde Danimarkalılar tarafından 980 fiş dolduruldu ve bunların 3'e ayrılarak elden geçirildiği bildirildi. Bu 3 bölümden ilki mümkün olanlar, ikincisi daha az ihtimal verilenler, üçüncüsü de çeşitlilerdi. Saat 6'da hala uyanıktı ve kahvesini içiyordu ki hemen gece yarısından sonra talimat verdiği DST uzmanlarından haber geldi. İlginç bir konuşma tespit edilmişti. Hemen Caron'la birlikte arabasına atladı ve servise bağlı özel santralın yolunu tuttu. Mahzendeki bir laboratuvarda onlara sesleri kaydettikleri şeriti dinlettiler. Tıkırtının ardından 7 sayılı bir numaranın çevrildiğini gösteren bir dizi vınlama geliyordu. Sonra telefon çaldı. Ardından açıldığını belirten tıkırtı duyuldu. "Alo," dedi boğukça bir ses.
"Ben Jacqueline," diye cevap verdi bir kadın sesi.
Erkek sesi açıkladı. "Ben Balmy."
Kadın hemen, "Danimarkalı bir papaz kılığında olduğunu biliyorlar," dedi. "Gece yarısı sabahın 2'sinde ve 4'ünde bütün otellerdeki fişler denetlenecek."
Kısa bir sessizlikten sonra erkek sesi teşekkür etti ve konuşma kesildi. Lebel yavaş yavaş dönen numaraya baktı. "Aradığı numarayı not ettiniz mi?" diye sordu teknisyenlerden birine. "Tabii. Kadranda numara çevrilirken geri dönüşlerde sürenin değişmesine bakarak bunu anlamamız kolay oluyor. İşte istediğiniz numara. Monitor 5901.
Adresi de biliyor musunuz?"
Adam ona bir kağıt parçası uzattı. Lebel kağıda şöyle bir göz attı. "Haydi Lucien, yola koyulalım. Bay Valmy'ye ufak bir ziyaret yapacağız." Öğretmen gaz ocağında kakao yaparken kapısı vuruldu. Saat sabahın 7'siydi. Kaşlarını çatarak mutfaktan çıktı, salonu geçti ve gidip kapıyı açtı. 4 adam sahanlıkta duruyordu. Üniformalı olan ikisi her an üzerine atılmaya hazırdı. Sakin bir aile babası görünüşünde ufak tefek olanı onlara kıpırdamamalarını işaret etti. "Telefonunuzu dinledik," dedi ufak tefek adam telaşsızca. "Siz Val misiniz?" Öğretmen en ufak bir heyecan belirtisi göstermedi. Bir adım gerileyerek içeri girmeleri için onlara yol açtı. "Giyinebilir miyim?" diye sordu. "Tabii, tabii." İki üniformalı polisin en ufak şey kaçırmayan gözleri önünde pijamasını bile çıkarmayı düşünmeden pantolonunu ve gömleğini giymesi için birkaç dakika yetti adama. Daha genç olan sivil polis kapının yanından ayrılmamıştı. Diğeri dairenin içinde dolaşıyor, kitap ve kağıt destelerini gözden geçiriyordu.
"Bütün bunları incelemek için haftalar gerek Lucien," dedi.
Kapının eşiğinde duran genç başını sallayarak onayladı bu sözleri.
"Neyse, bizim işimiz değil bu, Tanrı'ya şükür."
"Hazır mısınız?" diye sordu ufak tefek adam öğretmene.
"Evet."
"Kendisini arabaya kadar götürün." Diğer 4 kişi çıktığında komiser önceki gece öğretmenin üzerinde çalıştığı belgeleri incelemek üzere biraz dairede kaldı. Öğretmen Çakal'ın ne zaman geleceği belli olmayan telefonlarına cevap vermek amacıyla bir yere çıkmıyordu herhalde. 10 saniye sonra telefonun zili daireyi çınlattı. Leber hiç kımıldamadan saniyeler boyunca telefonu süzdü, sonra elini uzatıp açtı. Alo. Karşıdaki ses anlamsız, kişiliksiz ve tek düzeydi. Ben Çakal. Leber bütün gücüyle kafasını çalıştırıyordu. Ben Valmi dedi ve sustu, ardından ne söyleyeceğini bilmiyordu. Ne var ne yok dedi telefonun öbür ucundaki ses. Hiç, Korreze'de izi kaybettiler. Lebel alnının terle kaplandığını hissetti. Çakalın bulunduğu yerde birkaç saat daha kalması hayati önem taşıyordu. Bir tıkırtı oldu, konuşma kesildi. Lebel telefonu kapayıp merdiveni dörder dörder indi ve arabaya daldı. Merkeze çabuk dedi şoföre. Alt kattaki telefon kulübesine kapanan Çakal şaşkın şaşkın camlı kapıdan otelin giriş kapısına bakıyor ama hiçbir şey görmüyordu. Hiç mi? Gerçekten pek yetersizdi bu bilgi. Eagleton'da taksi şoförünü, şatoda da cesedi bulduklarına şüphe yoktu. Bıraktığı Dauphin'i Turle'de ele geçirip gar görevlilerini sorguya çektikleri de kuşkusuzdu. Hem Valmy'nin sesi de biraz boğuk, heyecanlıydı. Kulübeden çıktı ve doğru tezgaha yöneldi. ''Hesabı hazırlar mısınız?'' dedi katibe. ''5 dakikaya kadar iniyorum.'' Komiser Thomas'ın telefonu saat 7'de çalışma odasına girerken yakalayabildi Lebel'i. ''Geciktiğim için özür dilerim.'' dedi İngiliz polis görevlisi. ''Şu Danimarkalıları harekete geçirmek için çok uğraşmam gerekti. Ama haklıymışsınız. 14 Temmuz günü Danimarkalı bir papaz pasaportunun kaybolduğunu bildirmiş.'' West End'deki otelinin odasından çalındığını sanıyormuş ama elle tutulur bir ipucu verememiş. Ayrıca şikayette de bulunmamış. Adı Papaz Per Jensen, Kopenhaglı, 1.80 boyunda, mavi gözlü, kır saçlı. Ta kendisi, teşekkür ederim komiserim. Lebel telefonu kapayıp Caron'a döndü. Bana polis müdürlüğünü bulun. 4 polis arabası saat 8'i çeyrek geçe Grand Augustin rıhtımına vardı. Yol uzun sürmemişti. Polisler 37 numaralı odanın altını üstüne getirdiler. Sonunda oda kasırgaya tutulmuş gibi bir görünüş aldı. ''Özür dilerim komiserim.'' dedi otel sahibi, harekatı yöneten allak bullak yüzlü polise. ''Papaz Jensen aşağı yukarı 45 dakika önce buradan ayrıldı.'' Çakal bir taksiye atlayıp önceki akşam indiği Austerlitz garına varmıştı. Kendisini arayacakları en son yerlerden birinin burası olduğuna inanıyordu. İçinde tüfekle André Martin adındaki uydurma Fransızın kaputu ve giysilerinin bulunduğu bavulu emanete bıraktı. Sadece Amerikalı öğrenci Marty Schulberg'in kimlik kağıtlarını ve giysilerini koyduğu bavulla makyaj araç gerecini yerleştirdiği çantayı yanına aldı. Sırtında yine siyah giysisi ama papaz göğsünü gizleyen dik yakalı bir kazakla garın yakınındaki 5. sınıf bir otele girdi. Soluk yüzü, dalgın bakışlı, çevresindeki görüntüyle kaynaşacak kadar pis bir genç, pasaportunu bile istemeden doldurması için ona bir fiş uzattı. Ağzından zorlukla ikinci kat sözleri çıktı ve anahtarı uzattı. Odaya kapanan çakal hemen yüzü ve saçlarının üzerinde çalışmaya koyuldu. Boyayı gideren özel bir sıvıyla gri saç rengini yok etti ve sarı saçları olduğu gibi ortaya çıktı. Birkaç dakika sonra saçları tabii rengini yitiriyor ve Marty Schulberg'in saç rengine uyan koyu kestane bir renk alıyordu. Gözlerine yerleştirdiği minik camlara dokunmadı. Buna karşılık altın çerçeveli gözlüğün yerine tam Amerikalıların kullandığı türden kalın kenarda olanını taktı. Siyah yürüyüş papuçları, çoraplar, gömlek, göğüslük ve siyah giysi Papaz Jensen'in pasaportuyla birlikte bavula tıkıldı. Çakal bunların yerine mokasen, blue jean, bir spor gömlek ve üzerine New York eyaletinin Syracuse Üniversitesi arabasının bulunduğu bir ceket giymişti. Saat 10'a doğru bir cebinde genç Amerikalı'nın pasaportu, diğerinde bir deste Fransız frangı yeniden harekete geçmeye hazırdı. İçinde papaz Jensen'in giysilerinin bulunduğu bavulu dolaba kilitledikten sonra dolap anahtarını musluğun hemen altında muşambanının kalkmış bulunan bir köşesine soktu. Ardından da fazla güçlük çekmeden arka avluya inen yangın merdivenini kullanıp aşağı vardı. Bir daha da bu 5. sınıf otelde kendisinden haber alan olmadı. Kısa süre sonra yol çantasını yeniden yakındaki garın emanetine bırakıyor ve bir taksiye atlıyordu. Saint Michel Bulvarı ile La Huchette sokağının köşesinde indi. Öğrencilerin, serserilerin ve Quartier Latin bu sözde şarkı andıran ve kıvıl kıvıl köşesinde kaynaşan turistlerin renkli kalabalığına karıştı. Dumanlı bir Yunan meyhanesinde bol yağlı bir yemeğin başına oturup sonraki geceyi nerede geçireceğini düşünmeye koyuldu. Lebel'in sahte Danimarkalı papazın kimliğini artık anlamış olması mümkündü. Marty Schulberg'e gelince onu 24 saatten fazla kullanmayı nasılsa düşünmüyordu. Bir çare bulmak gerektiğini kara kara düşündü. Kahvesini getiren ufak tefek ve esmer garson kıza gülümseyerek baktı. Sabah saat 10'da Lebel bir kere daha Thomas'ı Londra'dan arıyordu. İsteği karşısındaki tarafından belirsiz bir homurtuyla karşılandı ama Thomas yine de elinden geleni yapacağını söyledi kibarca. Telefonu kapar kapamaz önceki hafta soruşturmayla görevlendirdiği müfettişi çağırdı. ''Neyse oturun bakalım, bu Fransızlar fırsatı yine kaçırmışlar. Şimdi başlarının belası Paris'in göbeğinde hem de muhtemelen yepyeni bir uydurma kimlikle.'' Dolayısıyla yapmamız gereken Londra'daki bütün konsoloslukları aramak ve 1 Temmuz'dan bu yana çalındığı ya da kaybolduğu bildirilen pasaportların listesini çıkarmak. Zencilerle şarklıları bırakın bir yana. Öncelikle de hepsinin boylarını not edin. 1.75'in üstündeki herkes şüphelidir. Haydi bakalım. İçişleri Bakanlığı'ndaki gündelik toplantı öğleden sonra saat 2'ye alınmıştı. Lebel her zamanki tek düze ama kendinden emin sesiyle raporunu okudu. Ancak özellikle soğuk karşılandı. İnanılır gibi değil dedi bakan konuşmasının orta yerinde. Bu herifin gerçekten çok büyük bir talihi var. Hayır sayın bakanım, buna talih denmez ya da kurtuluşun hep talihine borçlu değil. Girişimlerimizden ve soruşturmamızın gelişiminden devamlı haberi oldu. GAP'tan birden ayrılışı, Barones de la Chalonnière'in öldürülmesi ve sonrası böyle açıklanabiliyor. Her gece bu toplantıda raporumu verdim, 3 kere kendisini ele geçirecek olduk. Bu sabah telefonda kendimi Balmi olarak yutturabilmeyi beceremediğimi kabul ediyorum. Ama daha önceki 2 kere ya toplantı gecesi ya da ertesi sabah çok erken uyarıldı. Büyük salonu derin bir sessizlik kapladı. Komiserim dedi bakan kuru bir sesle, aynı şeyi daha önce de söylediğinizi size hatırlatabilir miyim? Umarım sözlerinizle ilgili delilleri de gösterebilirsiniz. Cevap yerine Lebel masanın üzerine transistörlü küçük bir ses alma aracı koyarak çalıştırdı. Salonun sessizliğinde telefondan alınan konuşma madeni ve genizden gelen bir ses çıkarıyordu. Lebel aracı durdurduğunda salonda bulunan herkes gözünü buna dikmişti. Albay St. Clair'de Vioba'nın yüzü kül gibiydi. Önündeki dağınık kağıtları mekanik hareketlerle toplarken elleri hafifçe titriyordu. ''Bu sese bir ad koyabilir misiniz?'' diye sordu bakan sonunda. Lebel cevap vermedi. St. Clair'de Vioba'nın ağır ağır yerinden kalktı ve bütün bakışlar onun üzerinde toplandı. ''Üzüntüyü de bildirmek isterim ki sayın bakanım, bu ses yakınım olan bir kadının sesidir.'' Şu sıra benimle birlikte yaşıyor. Özür diliyor, beni bağışlayacağınızı umuyorum. Kimse en ufak bir hareket yapmadan, tek söz mırıldanmadan, kas katı ve elinde iyi kapatılmamış evrak çantasıyla kapıya yöneldi. Elisa sarayına dönüyorum. İstifa mektubum gibisinden bir takım şeyler söylediği duyuldu ve çıktı gitti. Kurulun bütün üyeleri hareketsiz, önlerindeki masayı süzüyorlardı. Kimse ağzını açıp bir şey söylemedi. ''Peki komiserim'' dedi bakan çok sakin bir sesle, ''devam edebilirsiniz.'' Lebel yeniden raporunu eline aldı. 2 aydan beri kaybolduğu bildirilen pasaportların listesini çıkarması için Thomas'tan nasıl ricada bulunduğunu anlattı. Umarım ki dedi sonuçta listenin bir bölümünü bu akşam ele geçirebilirim. Haberi alır almaz en kısa sürede içinde ilgililerin resimlerinin bana ulaştırılmasını isteyeceğim. Artık çakalın şu sıra kimliğini benimsediği kişiye benzeme çabasını gösterdiğinden emin olabiliriz. Talihimiz biraz yolunda giderse bu resimler yarın öğlende bana ulaşır. Tabii çok uzak bir ülkeden getirtmek gerekmedikçe. Ben de dedi bakan size General de Gaulle'le yaptığım görüşmeyi anlatabilirim. Programında en ufak bir değişiklik bile yapmayı reddetti. Açık söylemek gerekirse bunu beklemek gerekiyordu. Yine de kendisinden bir taviz kopardım. Bu olayla ilgili yasaklama kararının kaldırılması düşünülebilir. Çakal artık adi bir katildir. Hedefi mücevher hırsızlığı olan bir soygun sırasında Baroness de la Chalonnière'i evinde öldürdü. Gelip Paris'te gizlendiğine inanmak için pek çok neden var. Akşam gazetelerinde daha doğrusu son baskılarda yayınlanacak olan haber bu. Yeni kimliğini öğrenir öğrenmez ya da 2-3 ad tespit eder etmez bütün bu adları basına açıklamaya yetkilisiniz komiserim. Çalınmış ya da kayıp pasaport sahibinin fotoğrafı yarın size geldiğinde bunu da akşam gazeteleriyle olayın daha büyük halk yığınlarına ulaşması için ORTF'ye verebilirsiniz. Dipnot, ORTF Fransız Radyo Televizyon Kurumu. Ayrıca bir ad öğrenir öğrenmez şehirde büyük çapta kimlik kontrolü yapılacaktır. Polis müdürü, toplum polisi müdürü, cinayet masası müdürü hızla not alıyorlardı. DST'ye gelince dedi bakan kayıtlarda yer alan bütün önemli OAS taraftarları sıradan denetlenecek. Bakan kısa bir süre sustu sonra devam etti. Cinayet masası elindeki bütün müfettişleri harekete geçirip bu amansız insan avında görevlendirilecek. Eliza Sarayı'na gelince devlet başkanının gideceği her yerin bana bildirilmesi gerekiyor. Güvenliğini sağlamak için alınan olağanüstü tedbirlerden haberi olmasa bile. Tabii başkanlığın özel güvenlik örgütünün de daha büyük bir dikkat göstereceğine güvenebilirim. Değil mi komiser Ducre? General de Gaulle'in özel güvenlik örgütü şefi Jean Ducre başını salladı. Komiser Bouvier'e göz atan bakan siz de dedi sabıkalar arasındaki bütün muhbirlerinizi eksiksiz tarifi yapılacak bu adamın bulunması için harekete geçireceksiniz. Maurice Bouvier soğukkanlılıkla evet dedi. Hayatı boyunca pek çok insan avına katılmıştı ama bu olağanüstü boyutlara varıyor gibiydi. Label bir ad ve bir pasaport numarası verir vermez aşağı yukarı 100.000 kişilik bir güç bütün sokakları, otelleri, lokantaları tarayacak ve bir tek adamı bulmaya çalışacaktı. Herhangi bir haber alma kaynağı unutmadığımı sanırım dedi bakan. Albay Roland önce General Gülbay'a ardından da Komiser Bouvier'e bir göz attı ve gırtlağını temizledi. Bir de Korsikalılar Birliği var. General Guilbault tırnaklarını inceliyordu. Bouvier çok öfkeli gibiydi. Diğerlerinin çoğunluğu ne yapacaklarını bilemez haldeydiler. Kan davaları sonucu kurulmuş Jacques yolu kardeşlerden çıkıp oluşan Korsikalılar Birliği, Fransa'nın en önemli ve en iyi örgütlenmiş cinayet sendikasıydı. Bazı uzmanlara göre mafyadan bile daha eski ve daha tehlikeliydi. Yüzyıl başında mafya gibi Amerika'ya göçmemiş, mafyaya dünya çapında bir ün sağlayan reklamdan hep kaçınmıştı. De Gaulle'cüler daha önce de iki kere birliğin hizmetlerinden yararlanmışlar, her ikisinde de bu işbirliğine etkili ama bağdaşılması güç bulmuşlardı. Çünkü birlik hizmetlerinin karşılığını bekliyordu. Genellikle de bu karşılık suç kapsamına giren çalışma alanlarının bütünündeki denetimin gevşetilmesi oluyordu. Korsikalılar Birliği müttefiklerin 1944 Ağustos'unda Güney Fransa'ya çıkarma yapmalarına yardımcı olmuş, o günden sonra da Marsilya ve Toulon şehirleri üzerindeki hakimiyetini sürdürmüştü. 1961 Nisan'ından sonra Cezayir'de OAS'ye karşı verilen mücadeleye de katkıda bulunmuş, ardından kollarını kuzeye doğru hatta Paris'e kadar uzatmıştı. 32. ayrımın sonu. Sayfa 376.